Ayrım 52.
Bedrettin'in idamı ortodoksiye ve statükoya ters düşmeye cüret etmiş, tasavvuf düşüncesine bağlı İslam bilginlerinin resmi otorite elinde ne ilk katledişiydi ne de sonuncusu oldu. Kitap boyunca zaman zaman değindiğim İslam'ın din ve inanç konularındaki görece hoşgörülü tutum ve yaklaşımı genel anlamda Hristiyan ya da Yahudiler hatta Sabiler için geçerli olabilirken ne gariptir ki farklı düşünen Müslümanların aynı anlayış ve hoşgörüden yararlanmak bir yana çoğu kez baskı ve şiddetle yüz yüze geldiklerine tanık oluruz tarihte. Bunun en bilinen örneklerinden biri, bütün evrenin Tanrı'nın bir yansıması ve parçası olduğuna inandığı için Enel Hak ben Tanrı'yım diyen ve 9. yüzyılda bu düşünceleri nedeniyle işkence görüp idam edilen Hallacı Mansur'dur. Bu büyük sufi bilgesinin şiddetle cezalandırılmasını emreden Halife Muktedir, elbette ben Tanrı'yım sözlerinin gerçekte ne anlama geldiğini biliyordu ve kendini Tanrı ilan eden bir meczupla karşı karşıya olmadığının farkındaydı. Aslına bakılırsa şiddetle cezalandırılmasının nedeni o sözlerin ardındaki evren ve Tanrı anlayışının Ortodoks ulemanın iktidarı için tehlikeli ve sakıncalı görülmesiydi. Yüzyıllar sonra aynı ifadeyi şiirlerinde kullanan bir başka mutasavvıf Seyyid Nesimi de Halep'te derisi yüzülerek öldürülecekti. Aşağı yukarı Bedrettin'in idamının hemen öncesinde. Ancak 1416'daki gelişmeleri farklı kılan unsur, düşünce ve ideallerin tarikat ocaklarında ya da mürit toplantılarında sessizce tartışılmakla kalmayıp doğrudan uygulamaya geçirilmesiydi ki, bunun dönemin egemenleri için nasıl büyük bir tehlike olduğunu söylemeye bile gerek yok. Eğer Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in ayaklanmaları başarılı olup diğer bölgelere de yayılsaydı, yalnızca Anadolu'nun değil Bizans'ın ve Avrupa'nın da tarihi köklü biçimde değişecekti. Tıpkı Katarların başarılı olması durumunda Fransa ile birlikte tüm Avrupa'nın ve hatta Anadolu'nun tarihinin değişeceği gibi. Simavnili Bedrettin uzun yolculukları ve araştırmaları sırasında çok büyük olasılıkla fraternist düşüncesine bağlı gruplarla tanışmış ve bunlardan etkilenmişti. Zaten Edirne'den Deli Orman'a uzanan bir bölgede uzun süre yaşayıp kendi mürit gruplarını yaratan birinin bu bölgenin yerli düşüncesi olan Bogomilciliğe ve onun Avrupa'daki uzantısı Katar düşüncesine yabancı olması da düşünülemezdi pek. Dünya kavrayışı ve tasarladığı örgüt yapısı komüncülükten vejeteryanlığa dek birçok yönüyle Pitagoras kardeşliğiyle paralellik sergiliyordu. Ama bütün bunlar bir yana, Bedrettin İslam tarihinin en zeki, en donanımlı düşünürlerinden biriydi ve müritleri ayaklanma başlatmış olmasa bile siyasi iktidar tarafından tehlikeli bulunup susturulmak istenecekti zaten. Avrupa kabuk değiştiriyor. 15. yüzyılın ikinci yarısında Batı dünyası yaşamın akışını ciddi biçimde etkileyecek iki yeni gelişmeyle yüz yüze geldi. Bunlardan ilki Osmanlı Sultanı II. Mehmet'in artık yalnızca Türk toprakları içinde sıkışıp kalmış, kuşatma altındaki bir kent olan Konstantinopolis'i fethederek Bizans'ın varlığına son noktayı koymasıydı ki bu Hristiyan dünyasında dehşet verici bir olay olarak nitelenecekti. Konstantinopolis'in Türklerin eline geçtiğine dair haberler 1453 Haziran'ında duyulduğunda Girit'teki bir manastırda kayıt tutan Vakanüvis, dünyada bundan daha feci bir olay olmamıştır ve olmayacaktır diye yazmıştır. Bu tarihçinin duyduğu dehşet, papalık tarafından yönetilen Roma'da, Venedik Cumhuriyeti'nde, Cenova'da, Bologna'da, Floransa ve Napoli'de aynen hissedilmiş, şok dalgası tüm kıtaya yayılırken Aragon ve Kastilya gibi ticaret kentlerine de bulaşmıştır. Alan Palmer, Osmanlı İmparatorluğu, son 300 yıl, bir çöküşün yeni tarihi, sayfa 9. Hristiyan dünyası için gerçekten bir kabustu bu. Çünkü hem Katolik liderlerin Doğu Kilisesi'ni de yutarak eski Büyük Roma İmparatorluğu'nu yeniden yaşama geçirme düşlerini kesin olarak yok ediyor, hem de sınırları doğuda İran'a, güneyde Mezopotamya'nın kuzeyine dek uzanan Anadolu ve Balkanlara egemen olmuş yeni Türk devletinin bundan böyle Avrupa'nın kalıcı büyük güçlerinden birine dönüşmekte olduğunu kesin olarak ortaya koyuyordu. Sultan Mehmet'in kenti aldıktan sonra ünvanları arasına Sezarlığı yani Roma hükümdarlığını da eklemesi bu kalıcılığın yanı sıra Avrupa'da söz sahibi olma isteğinin de göstergelerinden biriydi. Alan Palmer, AGE, sayfa 10. Kentin adı bundan böyle İstanbul olarak anılacak ve kısa zaman içinde Osmanlı Devleti'nin görkemli başkenti haline gelecekti.
Batı dünyası için ikinci önemli gelişme ise İtalya ve İspanya'dan başlayarak bazı önemli Avrupa kentlerinde aşağı yukarı aynı dönemlerde hızlanan kültürel ve bilimsel hareketlenmeydi ki sonraları Rönesans olarak adlandırılmaya başlayacaktı, yani yeniden doğuş. Haçlı seferleri ve İspanya'nın yeniden fethi sırasında Arap bilimi ve felsefesiyle tanışılmış olması, sapkın akımların kıta Avrupa'sında yayılmasını izleyen dönemde Katolik doktrinince yasaklanıp dışlanmış antik çağ felsefe, edebiyat ve inançlarının yeniden keşfedilmeye başlaması ve elbette kentlerdeki yükselişini sürdüren burjuvazinin kendi için farklı bir yaşam biçimi arayışına girmesi, Rönesans'ın yavaş yavaş Hristiyan dünyasında ışıldamasını sağlayan faktörlerdi. Bilim, sanat, müzik, felsefe ve edebiyatın uyanışıyla birlikte yeniden doğuşu yaşadığı varsayılan unsursa eski Roma'ydı tabii. Kentlerinde kalabalık kitlelerin renkli dinamizmini barındıran, meydanlarında, tavernalarında ve hamamlarında bir araya gelen insanların sanattan, politikadan söz ettiği, evlerde şiir ve edebiyat akşamları düzenlenen ve farklı inanç kültlerinin bir arada yaşayabildiği, dokusu ve hücreleri ne kadar baskı altında tutulmuş olursa olsun Avrupa'nın tamamında varlığını sürdürmeyi başarmış Cumhuriyet Roma'sı. İtalya'nın kuzeyinde başlayıp Floransa'da ve Venedik'te hızlanan ve yavaş yavaş İspanya ve Fransa'ya doğru yayılmaya başlayan Rönesans hareketi, ticaret hacminin büyük olduğu gelişmiş kentlerdeki üst sınıflar ve burjuvalaşma sürecindeki genç aristokratlarca desteklendikçe etki alanını artırmaya başladı. Rönesans terimini popüler kılanlar sözcüğün Fransızcadaki anlam ve kapsamını Renaître, Rönesans'e yansıtan aydınlanmacılar ve Fransızlardı. Fransız aydınlanma düşlerinde Rönesans, Apollon'un akıl çağı haline geldi ve parlak insanların uzun ve karanlık bir batıl inanç ve gericilik çağından, Cermenik Orta Çağ, kurtulup antik kültür modeli üzerine kurulmuş parlak bir uygarlık yaratmalarının ölçüsü oldu. Guido Rogiero, A Companion to the Worlds of Renaissance, sayfa 1. 15. yüzyıldan başlayarak çok uzun bir süre din baskısı altına alınmış antik çağ düşüncesi ve sanatı, özellikle resim ve heykelde Rönesans'ın büyük ustalarının imzasını taşıyan yapıtlarda pıtrak gibi belirmeye başlıyordu artık. Zeus, Athena, Apollon gibi figürler mitolojiden seçilmiş sahnelerin işlendiği Rönesans sanatında giderek daha sık görülmeye başladı. Hatta dini yapıların duvarlarındaki süslemelerde bile. 16. yüzyılın hemen başında 1505'te Papa II. Julius tarafından Sistine Chapel'in iç düzenlemesiyle görevlendirilen Michelangelo, duvarlara Genesis'ten seçilmiş sahneleri resmedecek ama aralara klasik dönem motiflerini eklemeyi ihmal etmeyecekti. Bunların en çarpıcı örneği, bugün hala Sistine'deki duvar resimlerinde bütün ihtişamıyla görülen Sibil betimlemeleriydi. Avrupa kentlerindeki biraz ani gibi görünen bu değişimin ardındaki etkenlerden biri de bir önceki yüzyıl boyunca kıtanın çeşitli bölgelerinde ve bazen tamamında yaşanmış olumsuz ve yıkıcı koşulların toplumsal düzen ve istikrarla birlikte feodal iktidarları da ciddi biçimde sarsmış olmasıydı tabii. 1315 ile 1317 yılları arasında, yani aşağı yukarı Jacques de Molay idam edildikten hemen sonra Fransa'dan başlayarak Avrupa'da büyük bir kıtlık yaşanmış, binlerce insan ölmüştü. 30 yıl kadar sonra çok daha büyük bir felaket bütün kıtayı tarihinin en büyük yıkımlarından biriyle yüz yüze bıraktı. Kara ölüm olarak da bilinen veba, 1347 ile 1350 arasında Avrupa nüfusunun üçte birini kırıp geçirirken, ekonomik yapıları da allak bullak etmişti. Savaşlar, çeşitli yerel köylü ayaklanmaları ve iç kargaşalar da aynı dönemde bu tabloya eklendi. Fransa ve İngiltere 100 yıl savaşları arasında büyük yıkım yaşayacak ve Avrupa'daki ekonomik yaşam üzerine büyük yükler binerken tüketici sayısında büyük düşüşler görülecek, pazarlar çökmeye başlayacaktı. Henry Prene, Orta Çağ Avrupası'nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, sayfa 156. 14. yüzyıl boyunca etkisini hissettiren bu olumsuz gelişmeler sonucu Avrupa'nın feodal beyleri de ciddi parasal sıkıntılar içine girdiler ve servetleriyle birlikte toprak rejimini, üzerindeki güç ve etkilerini de yitirmeye başladılar. Ekonomik yaşam 15. yüzyıla girildiğinde ticaret ve küçük endüstrinin sayesinde kentlerde belirleniyor, doğal olarak da bilime, ticarete ve endüstriye hükmeden yeni burjuvalar kentlerin yönetiminde de söz sahibi oluyorlardı. Rönesans'ın getirdiği düşünsel hızlanmanın etkileri Avrupa'nın birçok bölgesinde kendini hissettirmeye başladı ve birer girişimci burjuvaya dönüşen bir zamanın eğitimli aristokratları ya da bu süreç içinde plazlanan tüccar sınıfının mensupları, Katolik dogmasının yüzyıllar boyu yasakladığı antik düşünceye, eski inanç sistemlerine ve doğudan taşınmış büyü ve okültizm kültürüne ya da gizli bilimleri, astroloji, simya gibi engellenemez bir ilgi duymaya başladılar. Gizem kitaplarının örneklerine değindiğimiz geçen bölümlerde hermetik düşüncenin Avrupalı aydınlar arasında nasıl ilgi yarattığını ve bu düşünce çevresinde yeni ezoterik kütlerin oluşmasını sağladığını görmüştük. 16. yüzyıldan itibaren Katolik Kilisesi gücünü yitirmeye başladıkça üzerindeki baskı kalkan kentli burjuvalar bu alana eğilip araştırma yapma konusunda daha da yüreklenecekler. Dinsel baskılara duyulan tepkinin büyük kentlerden başlayarak kırsal bölgelerdeki kasabalara dek yaygınlaşmasını sağlayan etkenlerin başında da büyük bir teknolojik yenilik geliyordu. Yetenekli ve yaratıcı bir Alman metal işçisi olan Johann Gutenberg, 1448 yılında şarap yapım makinelerinin çalışma sisteminden yola çıkarak kendi geliştirdiği matbaa makinesiyle kitabı kolay çoğaltılır, dolayısıyla ucuz ve herkes için kolayca elde edilebilir bir hale getirmeyi başarınca, Rönesans'la birlikte gelen kültür hamlesi yeni bir ivme kazandı. Gutenberg'in ilk bastığı yapıt 1455 yılında iki cilt halinde yayımlanan Kitab-ı Mukaddes'ti ve bu baskının kopyalarını okuyan Avrupa'nın dindar Hristiyanlarından bazıları o güne dek kilise ve papa tarafından empoze edildiği için Tanrı'nın emri sandıkları endülüjans türü uygulamaların ve rahiplerce bağış adı altında düzenli olarak toplanan haraçların İncil'de yer almadığını hayretle gördüler. Katolik uygulamalarına karşı burjuvazinin desteğiyle sürdürülen tepki ve protestolar Avrupa'nın değişik ülkelerinde saygın ilahiyatçıların liderliğinde yükselecek ve Rönesans'ın hemen ardından Batı dünyası dinde büyük reform hareketleriyle sarsılacaktı. Alman ilahiyatçı Martin Luther 1517 yılında Wittenberg'deki kilisenin kapısına Hristiyan doktrinine bütünüyle aykırı gördüğü uygulamaları listeleyen 95 tez başlıklı duyuruyu asarak papalığa karşı isyan hareketini başlattı. Luther'in listesinde günah çıkarmadan kefaret yöntemlerine, endülüjans yoluyla bağışlama sisteminden kilisenin gelir modeline ve papanın mal varlığına dek çok sayıda ciddi ve radikal eleştiri ve uyarı yer alıyordu. Bu cüretkârlığa papa 10. Leo'nun yanıtı ise, bu kendini bilmez sarhoş Alman'ın ayılıp aklı başına geldiğinde pişmanlık duyacağını belirten alaycı ve önemsemez ifadeleri içeriyordu. Arthur Cushman, MacGifford, Martin Luther, The Man and His Works, sayfa 101. Ancak kısa zaman içinde Luther'in kararlı olduğu ve yaptığı çıkışın endülüjans satışında ciddi azalmalara neden olduğu görüldü. Bunun üzerine Leo'nun emriyle yayımlanan Papa fermanında Luther sapkın ilan edildi ve Papa'nın otoritesi ve uygulamalarına karşı çıkan herkesin sapkınlığa katılmış olacağı vurgulandı. Kılıçlar çekilmiş, cepheler netleşmişti artık ve kilisenin üniter yapısı bölünmeden bu kargaşa sona ermeyecekti. Gerginlik tırmanırken isyankar ilahiyatçı aforoz tehditleri, zorunlu sürgün ve sert tartışmalarla dolu bir dönem boyunca yeni ahiti Almanca'ya çevirmekle uğraştı ve ilk baskıyı da 1522'de yayımladı. Aralarında Yuhanna'nın Vahyi'nin de bulunduğu birkaç metni, otantikliğinden kuşkuya düştüğü için bu derlemeden çıkaracak, ancak bu eksik haliyle bile İncil'i kendi dillerinde okumak isteyen Almanlardan büyük ilgi görecekti. Luther aynı zamanda okuyuculara, şimdiye dek yaptığı gibi, İncil'deki metinlerden yasa kitapları ya da doktrinler üretmeye çalışmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Johann Cochleuson Luther, Ralph Keane editörlüğünde hazırlanan Luther's Lives, Two Contemporary Accounts of Martin Luther adlı çeviri derleme, sayfa 111. Kutsal kitabın yalnızca bireylerin inançlarıyla ilgili bir kaynak olduğunu vurguluyordu. 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinden reform hareketini destekleyen ilahiyatçı liderler çıktı. Hollandalı Desiderius Erasmus, İsviçreli Ulrich Zwingli ve aynı ülkeden Cenevreli Jean Calvin gibi. Luther ve onu izleyenlerin karşı çıkışından cesaret alan ve reform hareketini yalnızca kiliseye değil, onunla işbirliği halindeki feodal monarşik yapıya karşı da bir başkaldırı olarak algılayan Avrupa'nın baskı altında ezilmiş yoksul köylü kitleleri, 1525 yılından itibaren Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın kırsal kesiminde ayaklanmaya başladılar. Ama köylüler savaşı olarak bilinen bu yaygın isyanlar sırasında reform yanlılarının aristokrasiye karşı ezilen serflerden yana olacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindeydiler. Martin Luther yalnızca kilise hiyerarşik yapısına karşı mücadele veriyor ve sınıfsal tercihini kralcılıktan ve aristokrasiden yana koyuyordu. Jean Calvin dışta bırakılırsa Avrupa'nın reformcuları toprak mülkiyetine, feodal üretim ilişkilerine ve bunun üst yapıdaki karşılıklarına isyan etmeyi akıllarından geçirmemişlerdi. Kentlerdeki ilahiyat ustalarından umudunu kesen köylüler savaşın sıcaklığı içinde kendi liderlerini kendileri yaratacaklardı. Thomas Münzer adlı bir köy rahibiydi bu. 16. yüzyıldaki bu din savaşları adı verilen savaşlarda da her şeyden önce söz konusu olan maddi sınıf çıkarlarıydı, diyor Engels. Ve bu savaşlar daha sonra İngiltere ve Fransa'da da ortaya çıkan iç çatışmalar kadar sınıf mücadeleleriydi. Bu sınıf mücadelelerinin o çağda dinsel nitelik işareti taşımaları, çeşitli sınıfların çıkarları, ihtiyaçları ve taleplerinin dinsel perde ardına gizlenmesi işin aslından hiçbir şey değiştirmez ve çağın koşullarıyla kolayca açıklanabilir. Friedrich Engels, Köylüler Savaşı, sayfa 61. Almanya'daki köylüler savaşı da dinsel gerekçeler ve taleplerle ortaya çıkmış görünmesine karşın çok kısa süre içinde asıl rahatsız edici sorunlara yönelecek ve reformun kentlerdeki uysal çizgisinden uzaklaşarak soylulara ve prenslere karşı sınıfsal çıkarları savunmayı amaçlayan sert ve kararlı bir mücadeleye dönüşecekti. Ancak burjuvaziden beklenen destek gelmeyince monarşilerin askeri güçlerine karşı eğitimsiz köylülerin direnişi de belli bir noktada kırılmaya mahkumdu elbette. İkinci yılın sonunda savaş köylülerin yenilgisiyle sona erdi. Papaya karşı olan prenslerden destek ve koruma alan Martin Luther, bu önemli müttefiki yitirme kaygısıyla tarafsız kalmak bir yana açıktan açığa köylü hareketine karşı tavır aldı ve aristokrasiyi destekledi. Engels'e göre Luther reformu gerçekten yeni bir iman, mutlak monarşiye uyarlanmış bir din ortaya çıkardı. Kuzeydoğu Almanya'daki köylüler Luterciliği kabul eder etmez, özgür insanlıktan serfliğe düşürüldüler. Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, sayfa 33. Diğer yandan Jean Calvin ise başından itibaren kendi protestanlığını burjuvazinin değerleriyle bütünleştirmişti. Calvin'in kilisesinin kuruluşu bütünüyle demokratik ve cumhuriyetçiydi ve Tanrı'nın saltanatının cumhuriyetleştirildiği yerde bu dünyanın saltanatı krallara, piskoposlara ve efendilere kalabilir miydi? Alman Lutherciliği prenslerin elinde uysal bir araç olurken, Calvincilik Hollanda'da bir cumhuriyet, İngiltere'de ve özellikle İskoçya'da etkin cumhuriyetçi partiler kurdu. Frederick Engels, adı geçen eser, sayfa 34. Endülüs'ün aydınlık kadınları. Rönesans ve reform ile birlikte gelen hareketlilik ve kültürel canlanma 13. ve 14. yüzyıllarda Katolik kilisesi ve monarşilerden büyük darbe yiyerek dağılmış marjinal muhalif grupların Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde değişik kimliklerle yeniden ortaya çıkmaları sonucunu da doğurdu. Bunların hiçbiri Croton, Roma ve Langido deneyimleriyle herhangi biçimde kıyaslanabilecek düzeyde örgütlülüğe ve iç tutarlılığa sahip değildi aslında. İzini sürdüğümüz fraternis geleneğiyle doğrudan bağlantıları da yoktu. Ama yine de içlerinden iki tanesi sırasıyla İspanya ve Almanya'da belli oranda ses getirmeyi başardı. Biçimsel olarak kısmen Sibil geleneğinden izler taşımakla birlikte toplumsal ve siyasi bir ideale sahip olmayan pasifist Alombrados, aydınlanmışlar hareketi ve reform düşüncesini uç noktalara dek götürüp Doğu gizemciliğini Hristiyan anlayışıyla buluşturan yeni bir kilise yaratma çabasındaki Rosicrucians, Gül Haç örgütü. Zaman içinde bu iki harekete yakınlık doğmuş, burjuva aydınlarından bazıları ayakta kalmayı beceren en örgütlü ve en donanımlı fraternis gruplarından birinin içinde erimeyi yeğleyeceklerdi. Katar birikimi ve misyonunu da üstlenerek 5000 yıllık ideali yaşama geçirmeye yönelik yeni ve toparlayıcı bir çatı oluşturan tapınakçıların da mirasçısı durumundaki Mason kardeşliği. Alombrados, 15. yüzyılın sonlarına doğru İspanya'da bir tür mistik dervişler grubu olarak ortaya çıktı. Kural ve hiyerarşiye dayanan, yaygın bir örgütlenmeye ve düzenli olarak toplanılan kilise ya da tapınak benzeri mekanlara sahip, alışıldık türde bir mezhep ya da tarikat değildiler. Daha çok belli bir inanç ve temel fikir üzerinde anlaşmaya varmış, bunu yakın çevrelerine yaymaya ve iletmeye çalışan misyonerleri andırıyorlardı. Laik ya da dindar, çeşitli kesimlerden kadın ve erkek grupları evlerde toplanıp kutsal metinler üzerinde tartışmaya başladılar. Paylaştıkları ortak bir doktrin olmasa da bu gruplarda yer alanlar bireyin kutsal ruh tarafından aydınlatıldığı takdirde ilahi metinleri anlayabileceği inancı üzerinde birleşiyordu.